Soru: Rabıtanın sünnetten delilleri var mıdır? Cevap: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirerek gönülde bir sevgi bağı oluşturmak bir tür rabıtadır. Rabıta konusundaki iki hadise işaret etmeliyiz. Onlardan biri, salihlerin anıldığı yere rahmet iner hadisidir. Salihlerin sadece anılmış olması, Gazali'nin de belirttiği gibi rahmet-i ilahiyenin inmesi için yetmez. Ancak bu anmayla birlikte gönülden onlara benzeme arzusu uyanırsa, böyle bir aktivite ve aksiyon rahmet sebebi olur. İkinci hadisse, Hazreti Hasan'ın dayısı Hint bin Ebi Hale'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hilyesini sormasıdır. Hazreti Hasan'ın onun özelliklerini dikkate alıp kalbi bir bağ kurmak için onu bana tasvir etmeni istiyorum sözü fiilen rabıtayı anlatmaktadır. Soru: Hilye geleneği ile rabıta arasında bir ilgi kurulabilir mi? Resme yapılan rabıtanın bununla ilgisi var mıdır? Cevap: Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in soruları üzerine gerek Hint bin Ebi Hale'nin verdiği cevap, gerekse Hazreti Ali'nin Peygamberimizin hilyesiyle ilgili anlatımlarından, insanların ilk devirlerden itibaren Peygamberimize özlem duydukları ve bu hasreti gidermek için onun hilyesini, portresini tanımaya ihtiyaç hissettikleri anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından itibaren ashabın ona duyduğu hasretin vuslata çevrilmesi için hilye geleneğinin ortaya çıkması fıtri bir olgudur. Müslümanlık putlarla mücadele eden ve şirki ortadan kaldırmayı hedefleyen bir din olduğu için başlangıçtan beri resim ve heykeli yasaklamıştır. İnsanların sevdikleri kişilerin portrelerini zihinlerinde canlı tutmak gibi bir temayülü vardır. Bu tabii temayül bizim ilmi literatürümüzde hilye ve şemail geleneğinin doğmasını sağlamıştır. Bazı sahabiler Peygamberimizi daha iyi tanıtmak için onu fiziki portresiyle anlatmışlardır. Bugün evlerimizi süsleyen hilyelerde Allah Resulü'nün yüz ve bedeniyle ilgili onu hayalde canlandırılabilecek tanıtım ifadeleri vardır. Bu hilyeler adeta yazılı birer portredir. Hilyelerdeki tariften Allah Resulü'nün simasını insanların hayalinde canlandırması mümkündür. Bu da bize rabıta anlayışının fıtri olarak adı rabıta olmasa da başlangıçtan beri var olduğunu göstermektedir. Çünkü insanlar sevdiklerini görmek ve ona ait şeylerle buluşmak isterler. Ayrıca Allah Resulü'nün kendisini rüyada görenlerin gerçekten görmüş olacaklarını müjdeleyen hadisinin yorumunda genellikle şu ayrıntıya dikkat çekilir. Rüyada Allah Resulü'nü gören kimsenin gördüğü portre, hilyede tarif edilen şekle uygun olmalıdır. Hilyede anlatılandan farklı olarak Allah Resulü'nün çok uzun, çok kısa boylu ya da saçı ve sakalı çok ağarmış olarak rüyada görülmesinin gerçekten onu görmek anlamına gelmeyeceği üzerinde durulur. Resimle rabıtanın hilyede olduğu gibi sevilen kişiyi zihinde canlandırmaya etki edecek bir faydası olduğunu düşünmekle beraber, putlarla mücadele eden bir dinin mensuplarının kafalarını karıştırıp endişeye sevk edebileceği için sakınılması gereken bir husus olduğuna inanıyorum. Soru: Rabıtanın gizli şirk olduğuna dair itirazlar var. Rabıtanın yanlış anlaşılmasında uygulanış ve algılanışın etkisi olmuş mudur? Cevap: Rabıta, Allah'la kul arasına üçüncü bir şahsı, şeyhi sokarak irtikab edilmiş bir şirk değil, aksine müridin önüne ve yanına sunulmuş model şahsiyete benzemesi, kalple olan beraberliğini kalple sürdürmesi olayıdır. Rabıtanın şirk olduğuyla ilgili değerlendirmeler genellikle yanlış uygulama ve algılamalarla ilgilidir. Rabıta tabii ve fıtri bir olay olmanın ötesinde ibadetlerde tamamlayıcı bir unsur gibi görülünce rabıta yapılan şahsın kulla Allah arasında üçüncü ve aracı bir şahsiyet olduğu düşüncesi gündeme gelmiştir. insanların dünya işleriyle olan bağlantıları sebebiyle dünyayı düşündüklerinde şirk koşmuş oldukları hatıra gelmezken, Allah'ı hatırlatan bir Allah adamının düşünülmesi sırasında niçin şirk koşmuş olacağını anlamak zordur. Allah'a koşulan şirkle kastedilen insan kalbinde meydana gelen değişimdir. Allah Resulü, Allah için birbirini sevenlere, birbirleriyle ziyaretleşenlere ve tasaddukta bulunanlara Allah'ın sevgisinin hak olacağını haber vermektedir. Böyle bir müjde bile Allah adamlarına duyulacak kalbi sevgi bağının Allah'la ilişkiyi pekiştireceğini gösterir. Oysa ki dünya işi Allah sevgisinden çok dünya sevgisini pekiştirir. Takdimdeki bir takım eksikliklerle uygulamadaki farklılıklar rabıtayı tartışmalı bir konu haline getirmiştir. Oysa fıtri anlamıyla düşündüğünüz zaman rabıtasız insan yoktur, herkesin bir rabıtası vardır. Çünkü her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Soru: rabıta yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cevap: sufilere göre rabıtanın nasıl yapılacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle özetleyebiliriz. Önce rabıta yapılacak kimse ahlaki açıdan kemale ermiş, müşahede mertebesine ulaşmış bir mürşid-i kamil olmalıdır. Salik, bağlandığı böyle bir şeyhin huzurunda edeple bulunmalı, gıyabındaysa onun suret ve siretini hayal ederek yanındayken takındığı tavrı ve taşıdığı edebi gıyabında da sürdürmeye çalışmalıdır. Rabıtada önemli olan şeyhin suret ve siretini hayalde muhafaza etmektir. Suret ve sireti hayalde muhafaza duygusu zamanla şeyhin ahlak ve özellikleriyle bezenmiş bir hale gelmeyi sağlar. Rabıta sahibi bir mürit öfke kontrolünde bile rabıtadan yararlanabilir. Öfkelendiği zaman, şimdi burada mürşidim olsa nasıl davranırdı diye düşünen bir mürit, bu sayede öfkesine hakim olabilir ve gadab kılıcı yerine hilm kılıcını kullanabilir. Soru: en güzel rabıta nasıl yapılır? Cevap: rabıta bir bağdır ve üç çeşidi vardır. 1. Tabii rabıta. Kişinin evladı ve yakınlarına duyduğu sevgi bağı. 2. Bayağı rabıta. Dünyevi şeylere duyulan ilgi. 3. Mukaddes ve ulvi rabıta. Allah, peygamber ve salih kullara salahından dolayı duyulan sevgi. Rabıtanın bu derecesi makbul olan tasavvufi rabıtadır. Bunun da 3 derecesi vardır. Müptedilerin rabıtası, kişi sevdiğiyle beraberdir. Herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır. Hadisleri gereği, mürşide huzurdayken gösterilen edebi, gıyabında da göstermek ve bu suretle şeyhin boyasına boyanmaya çalışmaktır. Mutasavvıtların rabıtası, hayatın her anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda gibi hareket etmek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasene olan ahlakıyla bütünleşmektir. Müntehilerin rabıtası, nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Biz, insanoğluna şah damarından daha yakınız. Ayetlerinin sırrını idrak şeklindeki rabıtayı huzurdur. Bu sıraya göre yapılan, ilki şeyhinin suretini gözü önünde tahayyül etmek ve sonuncusu gönlü Allah'la birlikteliğe açmak şeklindeki rabıta en güzel rabıtadır. Böyle bir rabıta, önce mürşidin sevgisinin gönle yerleşmesini, sevginin gönle yerleşmesi ise benzeme ve taklit arzusunu pekiştirir. Sevgi ve benzeme duygusuyla salik, mürşidiyle aynileşmiş olur. Soru: tasavvufla ilgili bir kitapta şöyle yazıyor: kişi namazı huşuyla kılamıyor, Allah'ın huzurunda olduğunu düşünemiyorsa Peygamber Efendimiz'i düşünmeli. Onu da beceremiyorsa şeyhini, sanki şeyhi kendi önünde namaz kılıyormuş gibi düşünmeli ve utanarak kılmalıdır. Kaynak olarak İhya-i Ulumiddin gösterilmektedir. Namazda bir insanı düşünmek nasıl olur? İzah eder misiniz? Cevap: alıntısını sunduğunuz bölümün kaynağını belirtmemişsiniz. İhyanın kaynak gösterildiğine işaret etmişsiniz. İhyada, namazda kalp huzurunun temini konusunda bazı hususlara dikkat çekilmektedir. Sanırım sizin sözünü ettiğiniz yer burası olmalıdır. Gazali bu bölümde namazda tam bir kalp huzurunun insanların çoğu için zor olduğunu, ancak böyle bir zorluk sebebiyle kısmen vazgeçilse bile huşuğun tamamından vazgeçilemeyeceğini belirtir. Şimdi biz sizin alıntı yaptığımız sıralamayla ilgili değerlendirmelerimizi sunalım. Bu sıralama bizim yukarıdan beri saydığımız tedrici ölçülere uygun düşmektedir. Çünkü hedef huşu ile divan-ı ilahide durmaktır. Bu olmayınca gönlü Allah Resulüne rapt etmektir. İnsan kalbi değişkendir. Devamlı yeni şeyler düşünür ve havatır her an kalbi işgal edebilir. Buna engel olmak için bir yoğunluk gerekir. Bunun için namazda olduğu bilincini diri tutacak araçlar bulmak lazımdır. İnsanı en çok etkileyip ilgisini toplamaya yarayacak şey, çok sevdiği veya korktuğu şeylerle yüz yüze gelivermesidir. Namaza girerken kişinin mahcup bir eda ile şeyhinin kendisinin önünde namaz kılmakta olduğunu düşünmesi niye mahsurlu olsun? Çünkü zaten dünyaya ait bin türlü düşünce insan zihninden eksik olmuyor ki. Soru: huşuya ermede dikkat edilecek hususlar nelerdir? Cevap: namazda huşuya ermek ve namaz dışında kalbi huşuyla meşgul edebilmek çok kolay değildir. Nitekim kalp konusuyla ilgilenen arifler ve alimler eserlerinde buna işaret ederler. Aslında Kur'an-ı Kerim, okunduğunda ona kulak verme, dinleme, gönülden ve korkarak hafif bir sesle sabah akşam Allah'ı anma sayesinde insanların merhamete uğrayarak gafillerden olma iptilasından kurtulabileceğini haber vermektedir. Allah'ı anmaktan uzak kalmak ve gaflet, Kur'an'ın özellikle sakınmayı tavsiye ettiği hususlardır. Çünkü insan kalbi unutkanlığa ve gaflete yatkındır. Gazali kalp huzuruna ermek için namazda okuduğunu düşünmeyi, okuduğunun manasındaki incelik ve derinlikleri anlamaya çalışmayı, anladığı manaya tazim göstermeyi, tazim duygusunun ardından korku ve ümitle Hakk'a iltica etmeyi tavsiye ederek insanın huşuya ermesi için kalbi ve zihni bir yoğunluk içinde bulunmasının gereğini belirtir. Gazali bu konuda çok değişik örnekler vererek şunları söyler: onun azamet ve celalinin kühnünü idrakten acizsen, huzur-i ilahide olduğunu düşünerek hiç olmazsa sultanların huzurunda durduğun gibi durmalısın. Hatta kıyamda olduğun sırada iyi tanınmak istediğin salih kimseler tarafından kontrol edildiğini düşünmelisin. Böyle bir durumda insan huşusuz namaz kılıyor denmesin diye vücudunun bütün organlarında huşu alametleri ısrar etmeye çalışır. Böyle bir duygu hissettiğin zamansa sen ne cüretle Allah'ı bildiğini ve sevdiğini iddia ediyorsun. Kendin gibi aciz bir kula saygı gösterip ondan korkuyorsun da Allah'tan korkmuyorsun. Halbuki korkulmaya layık olan ancak O'dur diye düşünerek nefsini muahize etmelisin. Ragıp İsfahani'nin El-Müfredat-ı Huşa Tazarru manası verirken, huşuğun daha çok organlarda, tazarruğununsa kalpte bulunduğuna dikkat çeker. Nitekim hadiste, kalpte bulunan tazarruğunun organlara huşu olarak yansıyacağı belirtilmiştir. Kur'an'daki namaz, huşu sahipleri dışındakilere ağır bir yüktür ayeti, namazın huşu sayesinde yük olmaktan çıkacağını ve adeta manevi hazza dönüşeceğini haber verir. Şu ayette ise zikir, huşu ve kalp ilişkisine işaret edilmektedir. İnananların gönüllerinin Allah'ın zikrine ve ondan inen gerçeğe huşuyla bağlanmalarının zamanı gelmedi mi? Huşu, tezahürü organlarda da görülen bir kalp eylemidir. Bir başka ifadeyle huşu, azamet-i ilahiyenin kalpte hissedilmesi ve kulun kendini Rabbine rahmetmesidir. Ancak buna erişmede herkesin durumu aynı değildir. En aşağı derecesi sağında ve solundakinin kim yahut ne olduğunu fark etmeyecek kadar kulluğa yoğunlaşmak ve bunu sağlayacak yardımcı unsurlardan yararlanmaktır. En yukarı derecesi de secde et ve Allah'a yaklaş ayetinin manasındaki manevi yakınlıktır. Soru: Adab kitabında bulunan rabıtayla ilgili şeyhinin suretini iki gözü arasında tahayyül etmek şeklindeki bir ibare zihnimde şöyle bir soru uyandırdı. İnsanın alnı secde mahallidir. Allah'tan başkasını oraya yakıştırmak uygun mudur? Cevap: Şeyhinin suretini iki gözü arasında canlandırmak ibaresinden kastedilen, şeyhini gözünün önünde hayal etmektir. Hatta şeyhiyle göz göze geldiğini düşünmektir. Çünkü insanların birbirleriyle iletişimde en etkili organ gözdür. Modern psikolojide iletişimin konuşmadan çok göz ve yüz ifadeleriyle anlatılan sessiz mesajlarla olduğu kabul edilmektedir. Sevgi ve şefkat dolu tebessümlü bakışların insanı ne kadar etkilediğini herkes bilir. Mürit, yüzünü her zaman göremediği şeyhinin suretini gözünün önünde canlandırarak sevgi duygusunu diri tutar. İnsanı alıcı yapan, söylenen sözden çok ortamdır. Ortamı hazırlayan da bütün duyu organlarını kalbe yardımcı hale getirecek bir yoğunlaşmadır. Eşrefoğlu'nun "Dil dudak deprenmeden, sözden anlayan gelsin" sözü, ortamın iletişimdeki etkisini gösterir. Yoksa şeyhin iki göz arasında hayal edilmesi, secde mahalli olan alna bir beşerin yerleştirilmesi demek değildir. İnsan olaya nasıl bakarsa öyle görür ve ona göre sonuçlar çıkarır. Bunlar genellikle rabıtanın şirk olduğunu ispata soyunmuş kimselerin kasıtlı beyanlarının insanlarda bıraktıkları izlerdir. Soru: Rabıtada rabıta edilenin layık olmaması halinde rabıtanın hüsranla neticeleneceği söylenir. Hüsrandan maksat nedir? Cevap: Adab adıyla tercüme edilen El-Behçetüs Seniyye'de yer alan Mevlana Halid Bağdadi'nin bir halifesine yazdığı mektupta bu konuya açıklık getirilmektedir. Tarikatımızın muhakkıkları sarehten beyan etmişlerdir ki, vücudundan fani olmayan bir kimseye rabıta etmek, rabıta edeni menzil-i maksuda ulaştırmaz. Bilakis onu içinden çıkamayacağı vartalara düşürür. Bizim sizden beklediğimiz, bizden selam ve kelamı kesmemenizdir. Mürüvvet ve vefakarlık göstermek ahdinizin gereğidir. Sık sık yanımıza gelin. Bu mümkün olmazsa, bu fakir-i kıtmire yazılı olarak başvurun. Bizim ihvanımızdan öyleleri var ki, sizden çok daha fazla meşakkat çekmiş olmalarına, bizimle sohbet, bize tabi olma ve hizmet cihedinden sizden çok daha önde bulunmalarına rağmen, bizim işaretimiz olmayınca hareket etmezler. Bilesin ki bu tarikat kendisini şeyh sananların oyuncağı değildir. Gözlerinin önünde suretiniz zahir olsa bile müritlerinizin size rabıta etmelerine müsaade etmeyin. Zira bu işiniz size iblisin tuzağıdır. Hiç kimseye de sizin halifeniz, vekiliniz olduğunu söylemeyin. Çünkü bu hususta bizden izin almanız gerekir. Mektuptaki ifadelerden daha yolun başında olduğu halde bazı yüksek görünen haller arz olan nakıs kimselerin kendilerine rabıta yaptırmaya kalkışmalarının hem kendilerini hem de müritlerini tehlikeye düşüreceği anlaşılmaktadır. Henüz gerekli olgunluğa ermemiş ve irşat liyakati sabit olmayan kişilerin rabıta yaptırmaları kendileri açısından bir benlik iddiası olacağından hüsran sebebi olur. Çünkü rabıtayla mürit, şeyhinin suretini gözünün önünde tahayyül edecektir. Henüz kendisi olgunlaşmamış nakıs birinin böyle düşünülmesinin kendisinde ne tür bir tahribat yapabileceğini kestirmek zor değildir.